Sayfa 488. Dupre, çevrenizdeki en keskin kılıç olmayabilirim ama buna rağmen yabana atılmamam gerektiğini göreceksiniz, dedi. Ne kadar güven verici. Sizin anlayacağınız bu işle ilgili kötü kokular burnuma geliyor. Bartlett havayı koklar gibi burnunu büzdü. Aqua Velva mı? Yoksa Old Spice mı? Tıraş losyonunuz sizden önce geliyor. Dupre aklının karıştığını anlatmak ister gibi başını salladı. Sonuçta kendime göre biraz araştırma yaptım. Bu arada sizin hakkınızda ve nerelere gittiğiniz hakkında biraz daha fazla bir şeyler öğrendim. Doğu kıyısında dev bir mülkünüz olduğundan daha önce haberimiz yoktu. Tipik bir federal memurun harcı olamayacak bir mülk. Annemin babası Holleran Endüstrilerinin kurucularından biriydi. Anneme de mirastan pay düştü. Bu bir sır değil. Ama üzerine dikkati çekmemeyi yeğliyorum. Lüks hayata fazla merakım yok. Sürmeyi seçtiğim yaşantı çok sade. Zevklerim de genelde gösterişsiz türden. Bundan ne çıkar? Annenizin Holleran ailesinin varisi olduğu doğru. Bunu da araştırdım ve benim için bir sürpriz olduğunu itiraf ederim. Gördüğüm kadarıyla bir multimilyonerin aranızda çalışmaya tenezzül etmesi bizi onurlandırıyor. Herkesin süreceği hayat hakkında bir karar vermesi zorunlu. Evet, bu doğru. Ama sonra düşünüyorum. Alan Bartlett hakkında bilmediğim daha neler var acaba? Herhalde pek çok şey, değil mi? Örneğin İsviçre'ye o kadar sık yapılan yolculukların amacı ne olabilir? İsviçre denince para aklama akla geldiği ve biz özel araştırmalarda bu işlerle uğraştığımız için ülkenin adı bile kafamızda alarm zillerinin çalmasına yol açıyor. Bu da sizin bu yolculuklarınızın benim için merak konusu olmasına yol açıyor. Kısa bir aradan sonra Bartlett, anlamadım, dedi. İsviçre'ye oldukça sık gittiğiniz doğru, öyle değil mi? Bunu da nereden çıkardınız? Dupre ceketinin göğüs cebinden bir kağıt çıkardı. Hafifçe buruşmuştu ama onu Bartlett'in masasının üstüne yayıp eliyle buruşuklarını giderdi. Kağıdın üstünde aşağı yukarı dairesel bir düzende bir dizi nokta göze çarpıyordu. Bu kadar kaba olduğum için üzgünüm ama kendim çizdim, dedi. En üstteki noktayı işaret etti. Orada Münih var. Hemen altında Innsbruck yer alıyor. Güneydoğu'ya kayarsak Milano, Torino, sonra biraz daha batıda ve daha kuzeyde Lyon, Dion, Freiburg. Yoksa yetişkinlere özel bir coğrafya kursuna mı devam ediyorsunuz? Yok, dedi Dupre. Bu bilgileri toplamak uzun zamanımı aldı. Pasaport kontrolündeki ve belli başlı havayollarındaki bilgisayarları taramam icap etti. Çok can sıkıcı olduğuna inanabilirsiniz. Ama bunların hepsi son 15 yılın içinde geçtiğiniz havaalanları. Uçuşlarınızın çoğu Dulles'te başlamış, bazıları Frankfurt veya Paris'le aktarmalı olmuştu. İşte ben de burada durup bu dağınık noktalara bakıyorum. Bu iç kapayıcı havaalanlarının ortak yanı ne olabilir acaba? Gözlerinden soğuk bir alay okunan Bartlett, bunu bana herhalde siz söyleyeceksiniz, dedi. Tanrım, şu noktaların dağınıklığına bakın. Bundan nasıl bir sonuç çıkarabilirsiniz? Yanıt ortada, öyle değil mi? Oluşturdukları dairenin her bir noktası Zürih merkez olmak üzere 200 millik bir yarıçapın üstünde. Yani İsviçre'ye bir atılımlık mesafedeler. Bu yerlerin ortak noktası da bu. İsviçre'ye gitmek istediğiniz ama belki pasaportunuza İsviçre damgasının vurulmasını arzulamadığınız takdirde hepsi gideceğiniz yerler. Sizin durumunuzda her iki pasaportunuzda da diyelim, iki tane yasal pasaportunuz olduğunu görünce bayağı etkilendim. Benim çalışma alanımdaki memurlar arasında hiç de olağan dışı değil bu. Saçmalamaya başladınız Bay Dupre ama oyununuzu bozmayacağım. Diyelim ki İsviçre'yi ziyaret ettim. Bundan ne çıkar? Evet, ne çıkar ama niçin gitmediğinizi söylediniz? Gerçekten budalaca davranıyorsunuz Bay Dupre. Tatil planlarımı sizinle tartışmak istersem bunu ilk siz duyarsınız. Ama bugünkü davranışınız resmi sorumluluklarınızı yerine getirmeye uygunluğunuzun tartışılmasına yol açar. Ayrıca başkaldırının da kapsamına girer. Size rapor vermek durumunda değilim Bartlett. Hayır, çünkü 7 yıl önce bizim birimimize transferinizi istediğinizde isteminiz geri çevrilmişti. İç uyum çapında olmadığınıza karar verilmişti. Bartlett'in sesi sakin ve soğuk kalmış ama yanakları kızarmıştı. Dupre onu sarstığını fark etmişti. Bartlett, şimdi de korkarım ki bu konuşmaya son vermek zorundayım, dedi. Dupre ayağa kalkmıştı. Seninle işim bitmedi Bartlett, dedi. Bartlett'in gülümseyişi bir ölü kafatasını çağrıştırıyordu. Büyük işler hiçbir zaman bitirilemezler. Sadece terk edilirler. Valerie öyle demişti. Harper mı? Bartlett, güle güle Bay Dupre, dedi. Arlington'daki evinize gidiş günün bu saatinde uzun bir yolculuk gerektiriyor. Sizin de paydos saatine kalmak istemeyeceğinize eminim. Ben uyanınca önce sabahın erken saatinin soluk aydınlığının, sonra da Anna'nın hafif soluklarının bilincine vardı. Aynı yatakta yatmışlardı. Bacaklarıyla boynunda donuk bir ağrı hissederek ağır ağır doğruldu. Birkaç santim uzağındaki genç kadının geceliğe sarılı bedeninden yansıyan sıcaklığı hissediyordu. Ağrının yavaş yavaş şiddetlendiğini hissederek banyoya yürüdü. Bütün bir gün ve geceyi uykuda geçirdiğinin şimdi farkına varıyordu. Fena halde hırpalandığının bilincindeydi ama yatağa tutsak olmaktansa kıpırdamanın ve çevikliği kaybetmemenin Y olduğunu biliyordu. Zaten tamamen iyileşmesi zaman alacaktı. Yatak odasına dönerek telefonunu yavaşça eline aldı. Seymenler'deki O'Connor telefonunu bekliyordu. Ama telefonunu açmaya yeltenince pilin tükendiğini keşfetti. Görünüşe bakılırsa Anna onu şarj etmeyi unutmuştu. Genç kadının yatağın içinde kıpırdadığını duydu. Telefonu şarja oturtan genç adam Fergus'u aradı. Fergus onun aramasını bekliyormuş gibi Hartman diye heyecanla atıldı. Ben pencereye doğru toplayarak ve aşağıdaki trafiğe bakışını dikerek bana haberleri ver dedi. İyi haberim de var, kötü haberim de. Hangisini önce istersin? Her zaman önce iyisini. Hatta başka bir aramayı işaret eden bir bip bip sesi oldu ama ben duymazlıktan geldi. Tamam. Liechtenstein'da ünü pek iyi olmayan bir avukat var. Bu sabah bürosuna gelince bir soygunun yapıldığının farkına vardı. Bunu duyduğuma üzüldüm. Evet, özellikle dosyalarından biri kayıp olduğuna göre. Bu Viyana'da yaşayan bir veya birkaç adı belirsiz kişi adına yönelttiği anstalt veya sanatoryum konulu bir dosya. Viyana, ben midesine kramp girdiğini hissediyordu. Ne yazık ki adlar yok. Sadece telgrafla iletilen bir dizi talimat, kimlik şifreleri, özetle bunun gibi pis şeyler var. Kesinlikle Viyana kaynaklı ama sahipler adlarını herkesten hatta bu adamdan bile gizli tutmaya özen göstermişler. Avukat şimdi büyük bir olasılıkla Liechtenstein polislerine telefon ederek kayıp dosyayı bildirecek değildir. İçinde yasa dışı pislikler olduğuna göre nasıl bildirsin ki? İyi çalışmışsın Fergus. Şimdi söyle, kötü haber ne? Hesapların hayli kabardı. Yalnız Liechtenstein'daki iş bana 50 bin dolara patladı. O adamlar ucuza çalışırlar mı sanıyorsun? Hepsi hırsız kayataların. Fergus tarafından yapılsa bile çok anlamlı bir suçlamaydı bu. Ama sağladığı bilgileri değerdi. Bunların polis kanalıyla elde edilmesi olanaksızdı. Ben herhalde bana iletebileceğin makbuzların yoktur dedi. Telefon kapanır kapanmaz tekrar çaldı. Evet. Bir adam lütfen bana Anna Navarro'yu verin diye bağırdı. Onunla mutlaka konuşmam lazım. Anna'ya kim diyeyim? Sadece Sergio arıyor Dean. Ha evet, bir dakika. Anna uyanmıştı. Telefonun sesi onu uyandırmıştı. Uykulu bir sesle Macado mu diye mırıldandı. Ben ona telefonu uzattı. Sergio üzgünüm dedi. Telefonu kapatmışım. Tabii tabii ne? Ne? Sergio alo? Orada mısın? Alo? Anna telefonu kapatırken ne kadar garip dedi. Ne varmış? Genç kadın ona şaşkın halde baktı. Bütün gece boyunca bana ulaşmaya çalıştığını söyledi. Beni otomobilinden arıyordu. Şehrin San Telmo adındaki bir semtindeymiş. Benimle Plaza Dorego barında buluşmak istiyor. Dediğine göre galiba bana bir tabanca bulmuş. Niçin o kadar telaşlıydı? Bu kovuşturma ile daha fazla ilgilenmek istemediğini söyledi. Ona ulaştılar demek ki. Adamcağız gerçekten korku içinde hissini uyandırıyordu. Bazı kimselerin onu tehdit ettiklerini söyledi. Dediğine göre bunlar kaçakların güvenini sağlayan yerli kimselerden değilmiş. Genç kadın belli ki fena halde sarsılmış olarak beni baktı ve cümlesi yarı yerinde kesildi. Daha Plaza Dorego'ya girmelerinden önce yangın kokusu burunlarına doldu. Taksileri Plaza Dorego barın yanında duran büyük bir kalabalık, ambulanslar, polis arabaları ve itfaiye araçları gördüler. Taksi sürücüsü hızlı hızlı bir şeyler söyledi. Ben ne diyor diye sordu. Daha öteye gidemeyeceğini, bir kaza falan olduğunu söyledi. Hadi gel. Şoföre onları beklemesini söyledikten sonra Anna ile ben taksiden atladılar ve meydana koştular. Dumanlar büyük ölçüde dağılmıştı ama hava kükürt karbon ve yanık benzin kokuyordu. Gezgin satıcılar meydanın ortasındaki parkta bulunan tezgahlarını terk etmişler. Kendileri olanları seyrederken ucuz takılarıyla parfümlerini sahipsiz bırakmışlardı. Eski binaların kapı aralıklarında birikenler olay yerine dehşet içinde bakıyorlardı. Ne olduğu daha ilk bakışta belli oluyordu. Plaza Dorego barın önünde park edilmiş bir otomobil patlayarak barın cam ekranını indirmiş, caddenin karşı sırasındaki camları da tuzla buz etmişti. Görünüşe bakılırsa itfaiye araçları yangını söndürene kadar araba uzun bir süre yanmıştı. Yaya geçitlerinde caddeye çizilmiş beyaz işaretler bile kararmıştı. Kahverengi desenli bluz giymiş ak saçlı bir ihtiyar kadın Madre de Dios, Madre de Dios diye tekrar tekrar bağırıyordu. Yanık otomobil bir zamanlar beyaz renkte olan bir Ford Escort'tu. Tıp teknisyenlerinin karoseri demir testereleriyle kesip kavrulmuş cesedi çıkartmaya çalışmalarını seyrederlerken Ben Anna'nın elini yakalayıp sıktığını hissetti. İşçilerden birinin bir metal parçasını kaldırmasıyla yanık bir siyah kol meydana çıkınca Ben Anna'nın zangır zangır titrediğini hissetti. Ölümün bileğinde kararmış altın bir zincir göze çarpıyordu. Kavrularak pençeleşmiş el ise küçük bir cep telefonunu hala sıkı sıkı tutuyordu. 38. Bölüm. Taksinin arka koltuğunda dona kalmış vaziyette oturuyorlardı. Araba ancak olay yerinden birkaç blok uzaklaşınca konuşabildiler. Aman tanrım ben, aman tanrım. Gözleri kapalı olan Anna başını koltuğun arkalığına dayamıştı. Genç adam elini onun omzuna koydu. Sadece bir anlık bir avuntu. Ben'in genç kadına söyleyebileceği bir anlamı olabilecek hiçbir şey yoktu. Anna, Makado ile dün akşam yemek yediğim sırada adam bana onca yıllık dedektiflik hayatında hiç korkmadığını, benim de korkmamam gerektiğini söylemişti dedi. Ben nasıl yanıt vereceğini bilemedi. Makado'nun kavrulmuş vücudunu görmenin ona duyurduğu dehşeti üzerinden silkip atamıyordu. Cep telefonunu kavramış el. Bazıları dünyanın ateşle son bulacağını söylüyorlar. Ürperek, Jardin'in yüzsüz kafasını belleğinde canlandırdı. Adamın, hayatta kalmanın dehşetinin ölmekten beter olduğu hakkındaki sözlerini anımsadı. Sigma, her nedense ateşle sonuçlanan çözümlerden hoşlanıyordu. Elinden geldiğince yumuşak bir sesle, "Anna, belki de bu işe yalnız başıma devam etmeliyim," dedi. Genç kadın hayır dedi sert bir sesle. Ben onun kararlı olduğunu gördü. Yüzü gerilmişti, çenesini hafifçe havaya kaldırmış dümdüz ileriye bakıyordu. Az önce tanık olduğu sahne onu yıldıracağına sanki kararlılığını perçinlemişti. Neye mal olursa olsun, Strasser'i ziyaret etmeyi ve Sigma denen bu düzenin iç yüzünü öğrenmeyi aklına koymuştu. Bu belki çılgınlıktı, belki ikisi de çılgındılar ama ben de vazgeçemeyeceğini biliyordu. Bütün bu öğrendiklerimizden sonra, İkimiz de acaba eski hayatımıza dönebilir miyiz diye sordu. Dönmemize izin verirler mi acaba? Yine uzun bir sessizlik oldu. Genç kadın bir tur atacağız dedi. Kimsenin evi gözetlemediğine, bizi beklemediklerine emin olmalıyız. Belki de Makado'yu hallettiklerine göre tehlike kalmadığını düşünüyorlardır. Anna sanki biraz rahatlamış görünüyordu ama ben bundan emin olamadım. Taksi, Buenos Aires'in kalabalık sokaklarında zengin Belgrano semtine doğru hızla yol alıyordu. Ben bu arada sırf kötü bir adamın hayatını kurtarabilmeleri için, az önce iyi bir adamın ölmesinin kaderin ne kadar korkunç bir cilvesi olduğunu düşünüyordu. Aynı şeyin Anna'nın da aklına gelip gelmediğini merak etti. Şimdi de dünya tarihine geçmiş bir caninin hayatını kurtarmak için kendi hayatlarımızı riske atmak üzereyiz diye aklından geçirdi. Adamın kötülüğünün gerçek boyutlarını bilmenin bir yolu var mıydı acaba? Sinir bozucu sözlerini bir bir anımsadı. Çarkların içinde çarklar, biz bu tarzda çalışıyorduk. Batı'nın gizli bir konsorsiyumun yönetimi altına girdiği kimsenin aklından geçmemişti. Bunun düşüncesi bile olmayacak bir şeydi. Çünkü gerçek olduğu takdirde bu, gezegenin yarısının bir tek mega şirketin gerçek bir eki olduğu anlamına gelecekti. Sigma'nın. Son yıllarda Sigma'nın çok özel yeni bir projesi ön plana çıktı. Başarısı dünyanın kontrolü konusunda bir devrim yaratacaktı. Artık konu fonların tahsisi, kaynakların yönetilmesi değildi. Bunun yerine seçilenlerin kimler olacağı gibi basit bir mesele oldu. Strasser'de seçilenlerden biri miydi? Ya da belki o da ölmüştü. Ben Seymenler'deki Fergus'le konuştum. Tellenen bütün para transferlerini Viyana'ya kadar izlemiş dedi. Anna donuk bir sesle Viyana diye tekrarladı. Başka bir şey söylemedi. Ben onun ne düşündüğünü merak ediyordu ama bunu sormasına sıra gelmeden taksi beyaz pancurlu kırmızı tuğla bir köşkün önünde durdu. Küçük otoyolunda beyaz bir station park edilmişti. Anna şoföre İspanyolca olarak bir şey söyledi, sonra beni döndü. Ona binanın etrafını dönmesini söyledim. Park edilmiş arabalar, aylakça dolaşan adamlar, şüphe uyandıracak bir şey var mı görmek istiyorum. Ben bir kez daha kararı ona bırakma zamanının geldiğini anladı. Onun ne yaptığını bildiğine güvenmek zorundaydı. Bu durumda nasıl bir yaklaşımımız olacak diye sordu. Bütün yapmamız gereken kapıdan içeri girmek, onu uyarmak, hayatının tehlikede olduğunu söylemek. Adalet Bakanlığı kimliğim yanımda, bu da inanılırlığıma kanaat getirmesi için yeterli sanırım. Kamaradan Merkin haydutları, Vera Lens veya bir tür erken uyarı sistemi tarafından uyarıldığını varsaymak zorundayız. Ve ya hayatı tehlikede değilse, ya o cinayetlerin arkasında o varsa, bu olasılığı düşündün mü? Yeni bir sessizlikten sonra genç kadın, gerçek bir risk bu diye itiraf etti. Gerçek bir risk. Bu kocaman bir azımsamaydı. Ben bir silahım yok diye onu hatırlattı. Yalnız birkaç saniye dikkatini çekmek zorundayız. Ondan sonra daha fazlasını dinlemek isterse dinler. Ama ya o cinayetlerin arkasındaki o ise, ama tartışmak yararsızdı. Turu tamamlamalarından sonra araba durdu. Onlar da indiler. Sıcak ve güneşli bir gün olmasına rağmen ben ürperdi. Herhalde korkudan. Anna da herhalde korkuyor ama belli etmiyordu. Genç adam onun gücüne hayrandı. Strasser'in evine 7-8 metre kala kaldırımda bir güvenlik kulübesi vardı. Nöbetçi çok ince, ak saçlı ve sarkık bıyıklı, iki büklüm bir ihtiyardı. Mavi bir kep başının tepesine komik şekilde oturtulmuştu. Sokakta ciddi bir olay olduğu takdirde bu nöbetçinin bir işe yaramayacağı ortadaydı. Ama yine de onu harekete geçirmemek daha iyiydi. İkisi bunu düşünerek oraya aitlermiş gibi kararlı yürüyüşlerini sürdürdüler. Önünde durdukları Strasser'in evi bu sokaktaki bütün evler gibi bir parmaklıkla çevriliydi. Buradaki dökme demir yerine koyu renkli bir tahtadandı ve benim göğsünden daha yüksek değildi. Daha çok süs nitelikliydi ve bu evde oturan adamın korkulacak bir şeyi olmadığı mesajını verir görünüyordu. Anna tahta kapının sürgüsünü açtı ve bakımlı küçük bahçeye girdiler. Arkalarındaki kaldırımda ayak sesleri işittiler. Ben sinirli bir tavırla döndü. Güvenlik görevlisi yaklaşıyordu. Belki 5-6 metre arkalarındaydı. Ben Anna'nın orada bulunmalarını haklı gösterecek bir hikayesi olup olmadığını merak etti. Çünkü kendisinin yoktu.